11. dizin sayfa 213. 11. kısım. Güneyden esen iyi bir rüzgarla birlikte Raşa yelkenlerini açtı. Motorun kapatılmasıyla birlikte güvertenin altından gelen gürültülü homurtu da kesildi. Artık yalnızca denizin sakin sesleri duyuluyordu. Geminin ön tarafına çarpan dalgaların kırılması, yelkenlerde inleyen rüzgarın sesi, tahtaların ve palangaların gıcırtısı. Predator 6,5 kilometre yukarılarında gözlerden ırak olarak onları izliyordu. Arap yelkenlisi İran'ın güney sahili boyunca ilerleyerek Umman körfezine girdi. Buraya vardığında hafifçe sancak tarafına döndü. Yelkenlerini şimdi geminin arka kısmından esen rüzgara doğru çevirdi ve İran ile Arabistan arasındaki dar geçide Hürmüz boğazına girdi. Boğazın Umman'a bağlı Musandum yarımadasının İran sahilinden yalnızca 12 kilometre uzaklıkta olan ucunda yoğun bir tanker trafiği vardı. Dev tankerlerin enerjiye aç batı için ham petrol ile yüklü olanları suya oldukça batmış durumda ilerlerken, diğerleri Suudi ya da Kuveyt petrolü yüklenmek üzere yüksekten seyrediyorlardı. Arap yelkenlisi gibi daha küçük gemiler sahile daha yakın seyrederek derin suları bu dev tankerlere bırakıyorlardı. Ne de olsa bu devlerin yollarını bir şey tıkadığında aniden durmaları olanaksızdı. Raşa'nın acelesi olmadığından geceyi Umman'ın Kumzar'daki deniz üssünün doğusundaki adaların orasında geçirdi. Ilık gecede teknenin kıç kısmında güverte üstünde oturmakta olan ve İskoçya'daki hava üstündeki plazma ekranda hala tüm netliğiyle görülebilinen Martin ay ışığında iki sigara botu gördü ve hızla Umman sularından Güney İran'a doğru ilerleyen bu iki teknenin motorlarının uğultusunu duydu. Bunlar bahsedilen kaçakçılar olmalıydılar. Bu adamlar kendilerini hiçbir ülkeye karşı sorumlu hissetmiyor, yalnızca ticaret yapıyorlardı. İran'da herhangi bir ıssız kumsalda ya da Belucistan'da sabah gün ağarırken müşterileriyle buluşacak, ucuz sigaralarını teknelerden indirecek ve Umman'da çok değerli olan tiftik keçilerini yükleyeceklerdi. Yüklerini teknenin orta yerinde sıkıca bağlamışlardı ve teknenin mürettebatı sanki hayat memat meselesiymiş gibi onu koruyordu. Ne de olsa 250 beygir gücüne sahip iki dev dış motoru olan kurşun kalem inceliğindeki bu botlar çırpıntısız denizde 50 deniz mili hızı aşabiliyorlardı. Bu tekneleri yakalamak neredeyse olanaksızdı. Bilmedikleri bir akıntı, tanımadıkları bir koy yoktur. Ve zifiri karanlıkta ışıksız tankerlerin önünden diklemesine geçerek güvenli sahillere ulaşmayı başarırlar. Faysal bin Selim hoşgörüyle gülümsedi. Kendisi de kaçakçıydı ama işini seslerini daha uzaktan duyabildiği bu körfez serserilerinden daha vakur biçimde yapıyordu. ''Peki seni Arabistan'a götürdüğümde ne yapacaksın dostum?'' diye alçak sesle sordu. Kahvaltı için balık yakalayabilmek umuduyla denize olta sarkıtmış olan Ummanlı tayfa teknenin ön tarafındaydı. Akşam namazını iki adamla birlikte kılmıştı. Şimdi ise sohbet etme zamanıydı. ''Bilmiyorum'' diye itiraf etti Afgan. ''Bildiğim tek şey kendi ülkemde ölü bir adam olduğum. Pakistanlılar Amerikalıların av köpekleri olduğundan Pakistan'ın da kapıları bana kapalı. Başka gerçek iman sahipleri bulmayı umuyorum. O zaman onlarla birlikte savaşmaya önereceğim.'' ''Savaşmak mı? Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde savaşılmaz. Onlar Batı'nın sadık müttefikleridir. Suudi Arabistan'da ise seni anında bulup geri gönderirler. İşte.'' Afgan omuzlarını silkti. ''Tek isteğim Allah'a hizmet etmek. Ben yaşayacağım kadar yaşarım. Bundan sonra kaderimi onun ellerine terk ediyorum.'' ''Ve onun uğruna ölmeye hazır olduğunu söylüyorsun.'' diye ekledi kibar Katarlı. Mike Martin çocukluğunu ve Bağdat'ta devam ettiği özel liseyi düşündü. Oradaki öğrencilerin çoğu Iraklıydı ama hepsi de toplumun en üst tabakasına aittiler. Babaları çocuklarının yükselebilmelerini, Londra ve New York'la iş yapan büyük şirketleri yönetebilmeleri için İngilizceyi mükemmel öğrenmelerini istiyorlardı. Dersler İngilizceydi ve geleneksel İngiliz nazmının ezbere öğrenilmesi de ders programının bir parçasıydı. Bütün bu şiirler arasında Martin'in en çok sevdiği bir tanesi vardı. Romalılar arkasındaki köprüyü parçalarken bu son köprüyü Tarquin ailesinin ordusuna karşı savunan Romalı Horatius'un öyküsünü anlatan şiirdi. Bu şiirin bir bölümünü bütün çocuklar bir ağızdan tekrarlardı. Bu dünyada üzerindeki her erkek er ya da geç ölümle buluşur. Daha iyi bir ölüm biçimi var mıdır? Büyük güçlerin tehdit ettiği, atalarının külleri ve tanrılarının mabetleri uğruna ölmekten başka. Eğer onun adına yapılan bir cihatta şehit olabilirsem elbette diye karşılık verdi. Arap yelkenlisinin kaptanı bir süre düşündükten sonra konuyu değiştirdi. ''Üzerinde Afgan giysileri var.'' dedi. ''Bu halinle seni hemen tanırlar. Bekle.'' Aşağı indi ve elinde yeni yıkanmış bir diş taş ile geri döndü. Bu omuzdan ayak bileklerine kadar dümdüz inen beyaz pamuklu bir entariydi. Üzerini değiştir diye buyurdu. Şalvarınla Taliban türbanını denize at. Martin üzerini değiştirdikten sonra Bin Selim ona bir de körfez Araplarının taktığı kırmızı desenli kefiye denen örtüyü ve örtünün başında sabit durmasını sağlayan siyah kordondan halkayı uzattı. Yaşlı adam dönüşümünü tamamlayan konuğuna bakarak daha iyi dedi. Konuşmadığın sürece seni körfez Arabı sanacaklar. Ama Cidde bölgesine yaşayan bir Afgan kolonisi var. Nesillerdir Suudi Arabistan'da yaşamakla birlikte senin gibi konuşuyorlar. Oradan geldiğini söylersen yabancılar sana inanacaktır. Haydi şimdi uyuyalım. Yarın yolculuğumuzun son günü ve sabah gün doğarken kalkacağız. Predator onların demir alıp adaları arkalarında bırakışlarını, El Ghanam'ın kayırlıklı burnunun etrafından dikkatle geçip önce güneybatıya doğru, sonra da Birleşik Arap Emirlikleri sahilleri boyunca ilerleyişlerini izledi. BAE 7 devletten oluşmakla birlikte yalnızca Dubai, Abu Dhabi ve Şerce gibi en büyük ve en zengin olanlarının adları hemen akla gelmektedir. Diğer dördü çok daha küçük, çok daha varlıksız ve neredeyse anonimdir. Bunlardan ikisi Acman ve Ummul Kayveyn, zengin petrol rezervleri sayesinde dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinden biri olan Dubai'nin hemen yanında bulunmaktadır. Fujairah Yarımada'nın diğer tarafında bulunmakta ve Umman Körfezi'ne doğudan bakmaktadır. Yedinci devletin adı ise Resul Hayme'dir. Resul Hayme, Dubai ile aynı sahilde olmakla birlikte yukarıda Hürmüz Boğazı'nın olduğu yerde bulunmaktadır. Son derece yoksul ve aşırı geleneksel bir ülkedir. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın armağanlarını daima büyük bir açgözlülükle kabul etmiştir. Bu armağanların en dikkat çekenleri Vahhabizm öğretisinin yayıldığı büyük paralarla oluşturulan cami ve okullardır. Batıdaki adıyla Ras el Kaad, kökten dinciliğin ve bölgedeki El-Kaide ve cihat sempatizanlığının merkezidir. Yavaşça ilerleyen Arap yelkenlisinin sol tarafında ilk olarak belirecek olan ülkedir. Güneş batarken oraya ulaştılar. Kaptan konuğuna yönelerek hiçbir kimlik belgen yok dedi ve ben de sana bu konuda yardımcı olamam. Ama bu çok da önemli değil. Kimlik belgesi zaten Batı'nın can sıkıcı icatlarından biri. Para çok daha önemlidir, bunu al. Martin'in eline bir tutam BAE dirhemi tutuşturdu. Akşamın alacakaranlığında sahilden yaklaşık 1 kilometre mesafede kentin yanından geçtiler. Binaların arasında ilk sokak lambaları yanmaya başlamıştı. İleride sahilde seni indireceğim dedi Bin Selim. Sahil yolunu bulup kente yaya olarak döneceksin. Eski kent merkezinde bildiğim bir konuk evi var. Ucuz ve temiz olduğu gibi gelene gidene de karışılmaz. Oraya yerleş ve sakın dışarıya çıkma. Orada güvende olursun ve inşallah belki sana yardımcı olabilecek dostlar bulabilirim. Martin otelin ışıklarını karşısında gördüğünde ve Raşa sahile doğru ilerlerken hava iyice kararmıştı. Bin Selim restore edilerek otele dönüştürülmüş olan Hamra Kalesi'ni iyi biliyordu. Otelin yabancı konukları için bir plajı ve plajda teknelerin demirleyebileceği bir iskele vardı. Hava karardıktan sonra da artık kimseler olmazdı. Edsel Operasyon Merkezi'nde bir ses gemiden ayrılıyor diye bildirdi. 4000 metre yükseklikteki Predator zifiri karanlığa karşın enfraruj kamerasıyla bir gölgenin Arap yelkenlisinden dalga kırana atlayışını tüm netliğiyle aktarabilmişti. Ticaret gemisi motorlarını geri geri çalıştırarak açık denize geri döndü. İşlemcinin omzunun arkasından ekrana bakmakta olan Gordon Phillips, "Gemiyi unutun, gözünüzü adamın üzerinden ayırmayın." diye buyurdu. Bu buyruk Tom Wright'e ulaştırıldı ve Predator'a sahil yolundan Resul Hayme'ye geri dönmekte olan adamın termik fotoğrafını izlemesi komutu verildi. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yoldu ve Martin eski kent merkezine ulaştığında saat gece yarısına geliyordu. İki defa yol sorduktan sonra konuk evini bulmayı başardı. Otel ile El Şeyhi ailesinin oturduğu ev arasında yaklaşık 500 metrelik bir mesafe vardı. 11 Eylül günü bindiği uçağı Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi'ne yönelten Mervan El Şeyhi bu aileden geliyordu ve yerli halk için o hala büyük bir kahramandı. Martin Faysal Bin Selim'in adını anana dek otel görevlisi oldukça aksi ve şüpheci davrandı. Ama duyduğu ad ve karşısındaki adamın elindeki bir tutam dirhem bir anda havasının değişmesini sağladı. Martin içeriye buyur edilerek sade döşenmiş bir odaya götürüldü. Görünüşe göre otelde kendisinden başka yalnızca 2 müşteri kalıyordu ve onlar da çoktan dinlenmeye çekilmişlerdi. Konuğuna karşı tutumu değiştirmiş olan otelci Martin'i yatmadan önce bir fincan çay içmeye davet etti. Çay içerlerken Martin Cidde'den geldiğini ama Paştun kökenli olduğunu açıkladı. Esmer görüntüsü, uzun kara sakalı ve sürekli Allah'a olan sadakatini vurgulayan sözleriyle Martin ev sahibini gerçek bir mümin olduğu konusunda ikna etmeyi başarmıştı. Birbirlerine iyi geceler dileyip ayrıldılar. Bu arada Arap yelkenlisi gece karanlığında yoluna devam ediyordu. Hedefi Dubai'nin merkezinde The Creek diye bilinen limandı. Daha önceleri erkeklerin kıyısında oturup balık ağlarını onardıkları ölü balık kokan balçıklı bir dereyken şimdilerde gittikçe büyüyen başkentin son pitoresk manzaralarından biri haline gelmişti. Gold Souk'un hemen karşısında batılı otellerin pencerelerinin altında bulunan limanda Arap yelkenlileri yan yana dizilmişlerdi ve turistler eski Arabistan'ın bu son anılarını görmek için buraya akın ederler. Bin Selim bir taksi çevirerek şoförden kendisini 5 kilometre uzaklıktaki 7 emirlik arasında en küçüğü olan Acman emirliğine götürmesini istedi. Oraya vardığında taksiyi göndererek arkasında kendisini izleyen birileri olması ihtimalini göz önünde bulundurarak dolambaçlı yollar ve yaygaracı satıcılarla dolu kapalı çarşıya dalıp izini kaybettirdi. Ama onu izleyen kimse yoktu. Predator Resul Hayme'nin merkezindeki bir konuk evine odaklanmıştı. Arap yelkenlisinin kaptanı çarşıdan ayrılarak küçük bir camiye girdi ve oradaki imama ne istediğini söyledi. Küçük bir erkek çocuğu kentin diğer ucuna yollandı ve çocuk bir süre sonra yanında kentteki teknik üniversitede öğrenci olan genç bir adamla geri döndü. Bu genç adam aynı zamanda El-Kaide'nin 2001 yılına kadar Celalabad yakınlarında yürüttüğü Darunta eğitim kampından mezun olmuştu. Delikanlı yaşlı adamın kulağına fısıldadıklarını dinledikten sonra başını evet anlamında sallayıp teşekkür etti. Arap yelkenlisinin kaptanı yine kapalı çarşının içinden geçerek diğer yana geçti. Bir taksi çağırdı ve limanda bekleyen gemisine geri döndü. Elinden gelen her şeyi yapmıştı. Şimdi her şey daha genç adamların elindeydi. İnşallah. Aynı günün sabahında ama aradaki zaman farkı yüzünden birkaç saat sonra Countess of Richmond Mersey koyundan ayrılarak İrlanda denizine açıldı. Kaptan McKendrick yük gemisinin rotasını güneye çevirdi. Wales'ı sol tarafına alarak bir süre sonra İrlanda denizini ve Lizard burdunu geride bırakıp kanalı geçerek Atlantik okyanusunun doğusunda seyretmeye başlayacaktı. Sonra Portekiz'i geçerek Akdeniz üzerinden Süveyş kanalına varacak ve oradan Hint okyanusuna açılacaktı. Mart ayında hala çok soğuk olan deniz suyu Countess'in burnunda köpürüyordu. Ancak Singapur'daki showroomlarda sergilenecek olan ahşap nakliye sandıklarında sıkıca paketlenmiş olan jaguarlar güverte altında güvendeydiler. Resul Haime'de gizlenen Afgan birilerinin ziyaretine gelmesini tam 4 gün beklemek zorunda kaldı. Tavsiyelere uyarak dışarıya çıkmamış, en azından sokağa hiç ayak basmamıştı. Yalnızca biraz temiz hava almak için binanın arka tarafındaki, sokakla arasında 2,5 metrelik kanatlı bir kapıyla ayrılan küçük avluya çıkmıştı. Birçok kamyonet ve minibüs burada durup mal indiriyor sonra yoluna devam ediyordu. Predator onu işte bu küçük avluda dururken izlemiş, böylece İskoçya'daki denetçileri yeni giysilerini görebilmişlerdi. Ziyaretçileri yiyecek, içecek ya da çamaşır getirmeye değil, onu almaya gelmişlerdi. Bir minibüsle geri geri binanın arka kapısına yanaşmışlardı. Şoför direksiyonun başında kalırken öbür üçü araçtan inerek binaya girdiler. Konuk evinde kalan diğer iki müşteri işlerine gitmişlerdi. Otelci de daha önce anlaştıkları gibi alışverişe çıkmıştı. Adamlar hızlı adımlarla doğruca odaya koşup kapıyı çalmadan içeriye girdiler. İçeride oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyan adam ayağa kalktığında Afganistan'da eğitilmiş adamın elindeki tabancanın namlusuyla karşı karşıya kaldı. Üçünün de başında kukuletalar vardı. İşlerini son derece sessiz ve beceriklice yapıyorlardı. Martin konuklarının işlerinden çok iyi anladıklarını ayrımsayacak kadar çok savaşçı tanımıştı. Onun da başının üzerine omuzlarına dek inen bir kukuleta geçirildi. Elleri naylon iplerle geriye doğru bağlandı. Sonra kapıdan yerleri fayans döşeli koridora çıkarıldı ve doğruca beklemekte olan minibüsün arkasına bindirildi. Yerde yan yatar durumda kapının çarpılarak kapatıldığını, aracın avludan çıkarak yolda ilerlemeye başladığını duydu. Predator bu olaya tanık olmakla birlikte gözlemciler giden aracın çamaşırhanenin minibüsü olduğunu sandılar. Birkaç dakika sonra minibüs gözden kaybolmuştu. Modern casusluk teknolojisi pek çok mucize gerçekleşmesini sağlasa da insanları da makineleri de kandırmak hala mümkündür. Baskıncıların yukarıdaki Predator'dan haberleri yoktu ama gece karanlığı yerine sabah saatlerinde harekete geçerek Edsel'deki gözlemcileri yanıltmışlardı. Ancak 3 gün sonra adamlarının kendilerine yaşam belirtisi vermek üzere küçük avluya çıkmadığını fark ettiler. Kısacası ortadan kaybolmuştu. Kendileri de boş bir evi izliyorlardı. Ayrıca eve gelen sayısız minibüsten hangisinin onu götürmüş olduğundan haberleri bile yoktu. Aslında minibüs oradan çok fazla uzaklaşmamıştı. Liman ve Ras el Ka kentinden sonra Rus el Jibal dağlarına kadar vahşi, kayalıklı bir çöl uzanmaktaydı. Burada keçi ve semenderlerden başka hiçbir canlı yaşamıyordu. Kaçırdıkları adam bilgisi dahilinde ya da dışında izleniyor olabilirdi. Bu nedenle dört adamın riske girmeye niyetleri yoktu. Dağlara doğru uzanan pek çok dar yol vardı. İçlerinden birini seçtiler. Minibüsün arka bölümünde yatmakta olan Martin, aracın asfalt yoldan ayrılarak engebeli bir arazide yol almaya başladığını ayrımsadı. Eğer kendilerini izleyen bir araç varsa burada mutlaka farkına varırlardı. Dikiz aynasından görülemeyecek kadar uzaktan bile izleseler, aracın kaldıracağı toz bulutu çölde kilometrelerce uzaktan bile fark edilirdi. Bir helikopter ise çok daha dikkat çekici olurdu. 8 kilometre sonra minibüs dağların arasında durdu. Ekibin şefi olan tabancalı adam güçlü bir dürbünle vadiyi, sahili ve gelmiş oldukları yolu kent merkezine kadar dikkatle inceledi. Minibüsü izleyen olmamıştı. Adamın gördüklerinden tatmin olması üzerine araç geriye döndü ve dağlardan aşağıya doğru ilerlemeye başladı. Hedefi dış mahallelerden birinde bulunan, etrafı duvarlarla çevrili bir arazi içinde bulunan bir villaydı. Kapılar arkasından kapandıktan sonra minibüs geri geri evin açık duran kapısına yanaştı ve Martin bu kapıdan içeriye tuğla örülü bir geçide götürüldü. Bileklerindeki naylon ip kesilerek çıkarıldı ve yerini serin çelik kelepçelere bıraktı. Martin'in başındaki kukuleteyi çıkardılar ancak dört adam maskeli kalmayı tercih etti. Geri geri odadan çıkarak kapıyı kapadılar. Martin çekilen sürgünün sesini duydu. İçinde bulunduğu hücre tam anlamıyla bir hücre sayılmazdı. Burası zemin katta sonradan güvenli hale getirilmiş sıradan bir odaydı. Pencerenin önüne duvar örülmüştü. Martin bunu göremiyordu ama dışarıdan bakıldığında duvarın önünü renkli bir cam süslüyordu. Uzaktan dürbünle bakan herkes bu camın gerçek bir pencere olduğunu sanıp yanılabilirdi. Yıllar önce SAS'ta sorguya çekilme direnci ölçüldüğünde yaşadıklarıyla kıyaslandığında buradaki durumu neredeyse rahat sayılabilirdi. Tavanda yukarıya fırlatılması olası şeylere karşı telden bir çerçeveyle korunan bir ampul asılıydı. Işık loş olmakla birlikte yeteriydi. Duvarda portatif bir karyola duruyordu ve bağlı olduğu zincir uyumak için yatağa yatabileceği kadar uzundu. Bunun dışında bir de iskemlesi ve otobüs ya da karavanlarda kullanılan kimyasal tuvaletlerden bir tane vardı. Hepsi de rahatça ulaşılacak mesafede ama ayrı ayrı yönlerdeydi. Ne var ki sol el bileğinde çelik bir kelepçe vardı ve bu kelepçenin ucundaki zincir duvardaki bir halkaya bağlıydı. Gardiyanlarının kendisine yiyecek içecek getirmek için kullanabilecekleri kapı kendisinin ulaşamayacağı bir uzaklıktaydı. Ama kapıdaki gözleme deliğinden yaptıkları kendisi bunun farkına bile varmadan dışarıdan her an gözlenebilirdi. Forbes şatosu çok özel bir mesele konusunda üzerinde yerinin saptanabileceği bir aygıt taşısın mı taşımasın mı diye ayrıntılı olarak ateşli bir biçimde tartışılmıştı. Günümüzde herhangi bir ameliyata gerek duymadan kolayca derinin altına enjekte edilecek kadar ince vericiler kullanılmaktadır. Bunlar toplu iğne başından daha büyük değildirler. Enerji kaynağı kanın yaydığı sıcaklıktır. Ancak bunların erişim mesafeleri sınırlıdır. Daha da kötüsü onları bulmaya yarayan aşırı duyarlı dedektörler vardır. Phillips sürekli olarak bu adamlar kesinlikle aptal değiller diye vurgulamış. CIA'li meslektaşı da ona hak vermişti. İçlerinden gerçekten iyi eğitim almış olanlar yüksek teknoloji, özellikle de bilgisayar bilimleri alanında uzmandırlar demişti MacDonald. Forbes'ta kimsenin Martin'in yüksek teknolojik aramaya tabi tutulup bu aramada bir şey bulunması halinde birkaç saniye içinde can vereceği konusunda kuşkusu yoktu. Ve sonunda karara varılmıştı, verici kullanılmayacaktı. Biraz sonra Martin'i kaçıran adamlar odaya geri döndüler, yüzleri yine kapalıydı. Son derece titiz ve uzun süren bir arama yaptılar. Martin'den çırılçıplak soyunması istendi ve giysileri başka bir odaya götürüldü. Onu boğazından ya da makatından can yakıcı bir muayeneye bile tabi tutmaya gerek duymadılar. Ellerindeki tarayıcı bu iş için yeterliydi. Tarayıcı Martin'in bedeninin üzerinde milim milim ilerledi. Sıra ağzına geldiğinde bir sinyal sesi yabancı bir doku keşfedildiğini bildirdi. Zorla çenelerini ayırıp dolgularını birer birer muayene ettiler ama hiçbir şey bulamadılar. Giysilerini geri getirdikten sonra odadan çıkacaklarken Martin, ''Kur'an-ı Kerim'im konuk evinde kaldı.'' dedi. ''Ayrıca yanımda ne saatim var ne de seccadem. Sanırım namaz zamanı geldi.'' Ekibin başı kukuletasının göz deliklerinden ona dik dik baktı. Hiçbir şey söylemedi ama iki dakika sonra elinde bir seccade ve Kur'an-ı Kerim ile geri döndü. Martin ona ciddi bir ifadeyle teşekkür etti. Ona düzenli aralıklarla yiyecek ve içecek getiriyorlardı. Her defasında ellerindeki tabancayla geri çekilmesini işaret ediyor, sonra da tepsiyi ulaşabileceği bir noktaya bırakıyorlardı. Portatif tuvaleti de aynı şekilde değiştiriyorlardı. 3 gün sonra sorgulamalar başladı. Sorguya götürülürken, koridorlardan geçerken pencereden dışarıya bakmaması için önce gözlerini bağladılar. Gözlerini açtıklarında gördükleri onu çok şaşırttı. Oymalı yemek masasının başında işe yeni alacağı elemanla konuşmaya hazırlanan, potansiyel bir işveren gibi oturmakta olan adam, genç, şık giyimli, medeni, kentli ve maskesizdi. Kusursuz bir körfez Arapçası konuşuyordu. "Ben maskelerinde saçma sapan adların da gereksiz olduğunu düşünüyorum," diye konuştu. "Benim adım Doktor El Hattab. Burada hiçbir gizlilik yoktur. Eğer gerçekten olduğunuzu iddia ettiğiniz kişi olduğunuza ikna olursam, bize katılmanızdan hoşnutluk duyarım. Bu durumda bizi ele vermeyeceğinizden emin olurum. Ama eğer ikna olmazsam korkarım, hemen öleceksiniz. Bu yüzden birbirimize oyun oynamayalım. Bay İsmet Han, sen gerçekten Afgan dedikleri adam mısın?" Gordon Phillips Castle şatosunda bitmez tükenmez toplantıları sırasında iki şeyi merak edeceklerdir diye uyarmıştı. Birincisi gerçekten İsmet Han olup olmadığını, ikincisi hala Kalai Cangi'de çarpışan İsmet Han mı olduğunu, yoksa Guantanamo'da geçirdiğin 5 yılın seni başka bir şeye mi dönüştürdüğünü. Martin kendisine gülümseyen araba baktı. Tamiyen Godfrey ve uyarılarını düşündü. Saçı sakalı birbirine karışmış, bağıra çağıra konuşanları unut, sigara ve içki içen kızlarla dolaşan ve bize benzeyen sinek kaydı tıraşlara karşı temkinli ol. Bunlar dışa karşı batılılaşmış gibi görünürler. Bunlar nefretlerini gizlemeyi çok iyi bilirler ve insan kılığına girmiş birer bukanemun gibidirler. Kesinlikle ölümcüldürler. Bunu tanımlayan bir sözcük vardı: tekfir. "Pek çok Afgan var," diye karşılık verdi. "Bana kim Afgan diyormuş ki?" "Ah, 5 yılınızı tek başına hücrede geçirdiniz. Kalai Cangi'den sonra şanınız 4 bir yana yayıldı. Siz benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz ama ben sizin hakkınızda çok şey biliyorum. Adamlarınızdan birkaçı Camp Delta'dan serbest bırakıldı. Sizden büyük bir saygıyla söz ettiler. Oradakilere asla boyun eğmediğinizi anlattılar, bu doğru mu?" "Bana benimle ilgili şeyler sordular, ben de onlara yanıt verdim." "Ama hiç kimseye ele vermediniz. Hiçbir isim zikretmediniz. En azından diğerleri böyle olduğunu söylüyorlar." "Bütün ailemi yok edip ocağımı yaktılar. Benim içimdeki hemen her şey de onlarla birlikte kül oldu. Zaten ölmüş bir adamı nasıl cezalandırabilirsiniz ki?" "Çok iyi bir yanıttı dostum. Biraz da Guantanamo'dan konuşalım. Bana biraz Gitmo'dan söz edin." Martin saatlerce Küba'da başına neler geldiği konusunda bilgilendirilmişti. Oraya 14 Ocak 2002'de getirilmişti. Aç, susuz, üstü başı idrara bulanmış, gözleri bağlı ve elleri çözüldükten sonra daha haftalarca sızlayacak kadar sıkı bağlanmıştı. Saçları ve sakalı 0 numara tıraş edilmiş, üzerine turuncu renkli bir tulum giydirilmişti. Ve başına geçirilen kukuleto yüzünden hiçbir şey görmeden sendeleyerek ilerlemişti. O konuşurken Doktor El Hattab ayrıntılı notlar tutuyordu. Eski moda bir dolma kalemle sarı bir kağıdın üzerine yazıyordu. Bütün yanıtları bildiği bir bölüme geldiğinde susuyor ve tutsağını nazik bir gülümsemeyle izliyordu. Öğleden sonranın ilerleyen saatlerinde bir fotoğraf çıkardı. "Bu adamı tanıyor musunuz? Bu adamı hiç gördünüz mü?" Martin hayır anlamında başını iki yana salladı. Fotoğraftaki yüz General Rick Bacchus'un ardından kamp komutanı olan General Geoffrey Day Miller'a aitti. General Bacchus sorgulamalara katılırken General Miller CIA ekiplerinin kendi başlarına çalışmalarına izin vermişti. "Doğru sayılır," dedi Hattab. "Serbest bırakılan arkadaşlarınızdan biri onun sizi gördüğünü ama sizin başınızla işbirliğine yanaşmadığınız için ceza olarak hep kukuleta varmış. Peki durum ne zaman düzelmeye başladı?" Güneş batana dek konuşmaya devam ettiler. Sonra Arap ayağa kalktı. "Doğruluğunu kontrol etmem gereken bazı şeyler var," dedi. "Eğer doğruyu söylediyseniz birkaç gün içinde konuşmaya devam ederiz. Eğer söylemediyseniz ne yazık ki Süleyman'a gerekli emirleri vermek zorunda kalacağım." Martin hücresine geri döndü. Doktor El Hattab nöbetçilere çabucak bir takım emirler verip oradan ayrıldı. Mütevazi bir kiralık arabayla Resulhayme'deki Hilton Oteli'ne gitti. El Sakr limanında bulunan bu şık binada bir gece kaldıktan sonra oradan ayrıldı. Üzerinde iyi kesimli, bej rengi, safari tarzı bir takım elbise vardı. Dubai Uluslararası Havaalanı'nda British Airways kontuvarında uçağa biniş işlemlerini mükemmel bir İngilizce ile tamamladı. Ali Aziz El Hattab bir banka müdürünün oğlu olarak Kuveyt'te doğmuştu. Körfez standartlarına göre varlık içerisinde ve ayrıcalıklı bir yaşam sürerek büyümüştü. 1989 yılında babası Kuveyt Bankası'nın Londra temsilciliğine ikinci müdür olarak atandı. Ailesi de onunla birlikte gitmişti ve bu nedenle 1990 yılında Saddam Hüseyin ülkesini işgal ettiğinde o Avrupa'daydı. İngiltere'ye taşındığında zaten oldukça iyi İngilizce konuşabilen Ali Aziz bir İngiliz okuluna kaydolmuş ve 3 yıl sonra okuldan aksansız bir İngilizce ve iyi derecelerle mezun olmuştu. Ailesi ülkelerine geri döndüğünde o İngiltere'de kalarak Loughborough Teknik Üniversitesi'ne kaydolmuş ve 4 yıl sonra kimya mühendisi olarak mezun olmuş ve master yapmaya başlamıştı. Camiye Basra Körfezi'ne değil İngiltere'de gitmeye başlamıştı. İmam içi batıya karşı nefretle dolu bir kışkırtıcıydı ve Ali Aziz işte bu cami ziyaretlerinin etkisiyle medyanın deyişiyle radikalleşmişti. Gerçekte daha 21 yaşında beyni yıkanmış ve El-Kaide'nin fanatik bir taraftarı haline gelmişti. Bir yetenek avcısı ona Pakistan'a gitmesinin iyi olabileceğini söyledi. Ali Aziz bu öneriye uydu ve oradan Hayber geçidi üzerinden Afganistan'a geçti. Orada El-Kaide'nin terörist yetiştiren bir eğitim kampında 6 ay kaldı. Eğitim tamamlandıktan sonra kendisine ihtiyaç olana dek İngiltere'de sıradan bir yaşam sürmesine ve resmi makamların dikkatini üzerine çekmemesine karar verildi. Londra'ya geri döndüğünde hepsinin yaptığını yaptı. Ülkesinin büyükelçiliğine giderek pasaportunu kaybettiğini bildirdi ve yenisini aldı. Yeni pasaportla kendisini ele verebilecek Pakistan'a giriş damgası yoktu. Soran olduğunda Körfez'deki ailesini ve dostlarını ziyarete gittiğini söylüyordu. Afganistan bir yana Pakistan'ın yakınından bile geçmemişti. 1999 yılında Birmingham'da Aston Üniversitesi'nde okutman oldu. 2 yıl sonra Anglo-Amerikan güçler Afganistan'a saldırdılar. Birkaç hafta boyunca panik içerisinde yaşadı. Kaldığı terör kampında kendisinden izler bulunmasından korkuyordu. Ama El-Kaide'nin personel şefi Ebu Zübeyt işini iyi yapmıştı. Hattab'ın orada bulunmuş olduğuna dair en ufak bir iz bile yoktu. Böylece kimliği ortaya çıkmadı ve kısa bir süre içerisinde El-Kaide'nin İngiltere'deki en önemli casusu haline geldi. Doktor El-Hattab'ın uçağı Londra'ya gitmek üzere havalanırken Java Star Endonezya'nın Kuzey Borneo sahilindeki Brunei Sultanlığı'ndan demir alarak rotasını açık denize çevirdi. Hedefi Avustralya'nın batısındaki Fremantle Limanı'ydı ve geminin Norveçli kaptanı Knut Herman bu yolculuğun her zamanki gibi olaysız ve rutin bir yolculuk olmayacağını bilmiyordu. Dünyanın en tehlikeli sularında seyredeceğini biliyordu. Bunun nedeni sığlıklar, akıntılar, fırtınalar, kayalıklar, tsunamiler değil deniz korsanlarıydı. Batıdaki Malaka Boğazı ile doğudaki Celebes Denizi arasında her yıl 500'den fazla ticaret gemisi korsan saldırısına uğrar ve 100 kadar kaçırma olayına rastlanır. Bazen mürettebat gemi sahibine fidye karşılığında geri verilir. Bazense hepsinin canına kıyılır ve bir daha hiçbirinden haber alınamaz. Gemiden çalınan mallar ise kara borsada satılır. Kaptan Herman taşıdığı yükün haydutların ilgisini çekmeyeceğinden oldukça emin olduğundan bu güzergahta ilerlerken çok da gergin değildi. Ama bu defa yanılıyordu. Yolculuğun ilk ayağında asıl hedefinden uzağa, kuzeye doğru yol alması gerekiyordu. Viran Kudat kasabasını geçmesi ve sabahın en kuzey ucundan geçip Borneo adasını geride bırakması tam 6 saatini aldı. Sonra güneydoğuya Sulu Yarımadası'na doğru dümen kırdı. Tavi Tavi ile Jolo arasındaki derin sulardan sık ormanlı mercan adalarının arasından geçecekti. Adaların güneyine vardığında Celebes Denizi ve Avustralya'ya kadar önü açık olacaktı. Brunei'den yola çıkışı izlenmiş ve cep telefonuyla gerekli yere iletilmişti. Eğer telefonu dinleyenler varsa yalnızca hasta amcanın durumunun iyiye gittiğini ve 12 gün sonra hastaneden taburcu edileceğini duymuşlardı. Bu geminin yolunun kesilmesine kadar 12 saat olduğu anlamına geliyordu. Telefona Jojo adasındaki bir derenin üzerinden yanıt verilmişti ve aranan kişiyi Londra'daki Bay Alex Zeebart'ın hemen tanıyacağı hiç kuşkusuzdu. Söz konusu kişi Sumatralı iş adamı rolü oynamak için daha fazla çaba harcamayan Bay Lampong'du. O kadife gibi tropik gecede komutası altına almış olduğu 12 adam birer caniydi ama hizmetleri karşılığında iyi bir para alacaklardı ve bu nedenle de ona itaat edeceklerdi. Yalnızca birer suçlu değil, aynı zamanda da Müslüman radikallerdi. Filipinlerin güneyindeki Abu Sayyaf hareketi, ki bu bölgenin Sulu Denizi'ne uzanan en uç yarımadası Endonezya'dan yalnızca birkaç kilometre ötededir, yalnızca radikal dincilerin değil, kiralık katillerden de oluştuğu şeklinde ünlenmişti. Bay Lampong'un yapmış olduğu teklif onlara her iki özelliklerini de yansıtma olanağı sağlıyordu. İki sürat botuyla sabah karanlığında yola çıkıp adaların arasında konuşlandılar ve beklemeye başladılar. Bir saat sonra Java Star göründü. Sulu denizini arkasında bırakıp Celebes denizine geçmeye hazırlanan gemi tam üzerlerine doğru geliyordu. Gemiyi ele geçirmek onlar için son derece basit bir görevdi. Zaten bu konuda son derece deneyimliydiler. Gece boyunca dümende durmuş olan Kaptan Herman sol taraflarında güneş Pasifik üzerinde doğmaya başladığında dümeni Endonezyalı ikinci kaptana bırakmış aşağıya inmişti. Hintli gemicilerden oluşan 10 kişilik mürettebatı da geminin ön tarafındaki ranzalarında uyuyordu. Endonezyalı ikinci kaptanın ilk gördüğü şey geminin her iki yanına doğru hızla yaklaşmakta olan iki sürat botu oldu. Karanlık görünüşlü, çıplak ayaklı, çevik adamlar hiç zahmetsiz sürat botundan yük gemisinin güvertesine sıçradılar ve ikinci kaptanın bulunduğu köprüye doğru koştular. Adamlar köprüye akın etmeden önce ikinci kaptan son anda kaptanın kamerasındaki alarmı devreye geçirecek düğmeye basmayı başarabilmişti. Göz açıp kapamadan bir bıçak kırtlağına dayandı ve bir ses ''Kapitan, kapitan!'' diye bağırdı. Ama buna gerek yoktu. Kaptan Knut Herman ne olduğunu anlamak için uykulu bir halde köprüye gelmişti bile. O ve Bay Lampong köprüden içeriye aynı anda girdiler. Lampong'un elinde bir mini Uzi vardı. Norveçli kaptan karşı koymaya çalışmanın bir işe yaramayacağını anlamıştı. Korsanlar ve işvereninin Fremantle'daki ana bürosu fidye konusunda bir anlaşmaya varacaklardı kuşkusuz. Kaptan Herman, pislik herif adını biliyordu, bu iş önceden hazırlanmıştı. Lütfen ikinci kaptana son 5 dakika içerisinde telsiz görüşmesi yapıp yapmadığını sorun. Sormasına gerek yoktu. Lampong İngilizce konuşmuştu. Norveçli kaptanla Endonezyalı yardımcısı zaten bu dilde anlaşıyorlardı. İkinci kaptan çığlık çığlığa telsize elini bile sürmediğini açıkladı. Lampong mükemmel dedikten sonra bölge şivesiyle bir dizi komut verdi. Söylenenlerin her kelimesini anlamış olan ikinci kaptan yeniden bağırmaya hazırlandı. Norveçli tek bir sözcük bile anlamamıştı. Ama korsan ikinci kaptanı sıkıca tutup adamın başını hızla geriye çekip bıçağıyla gırtlağını kesince söylenen sözlerin ne anlama geldiğini kavradı. İkinci kaptan etrafına tekmeler savurdu, çırpındı, olduğu yere çöktü ve can verdi. Denizlerde geçirdiği 40 yıl içerisinde bir defa bile fenalaşmamış olan Kaptan Herman dümene yaslanarak midesindekileri boşalttı. Temizlenmesi gereken pislikler 2 oldu diye belirtti Lampong. Pekala kaptan, emirlerimi yerine getirmeyi reddettiğiniz her dakika adamlarınızdan birinin başına aynı şey gelecek. Söylediklerim yeterince açık mı? Norveçli köprünün arkasında bulunan minicik telsiz kabinine götürüldü. Kaptan telsizi uluslararası acil yardım isteme kanalı olan 16. frekansa geçirdi. Lampong adamın önüne yazılı bir kağıt koydu. Önünüzdeki yazıyı sakin bir ses tonuyla okumayacaksınız kaptan. Ben düğmeye basar basmaz siz panik içerisinde bu haberi mikrofona aykıracaksınız. Yoksa adamlarınız tek tek ölecekler. Hazır mısınız? Kaptan Herman başını evet anlamında salladı. Panik içerisinde olduğunu ifade etmek için rol yapması gerekmeyecekti. Mayday, mayday, mayday, mayday, Java Star, Java Star. Makine dairesinde korkunç bir yangın çıktı. Onu söndüremiyorum. Pozisyonum. Daha okurken Celebes denizinin güneyinde 100 mil ötesini işaret eden bu pozisyonun doğru olmadığını biliyordu. Ama bu adamlarla tartışamazdı. Lampong telsizi kapatıp Norveçli kaptanı silahını ona doğru yönelterek köprüye geri götürdü. Mürettebattan 2 kişiye yerlerdeki kan ve kusmuk izlerini temizleme görevi verilmişti. Kaptan geri kalan 8'inin korkuyla birbirlerine sokulmuş arka tarafta yük kapağının üzerinde oturduklarını gördü. Başlarında silahlı 6 korsan nöbet tutuyordu. Saldırganlardan 2'si köprüde kalmışlardı. Diğer 4'ü ise yerdeki yakıt tankı ile birlikte gemide bulunan kurtarma botlarını, can kurtaran simitlerini, can yeleklerini, şişirilebilir 2 can yeleğini sürat botlarından birine atıyorlardı. İşleri bittikten sonra sürat botu Java Star'dan uzaklaşarak güneye doğru yol almaya başladı. Bu sakin tropik sularda 15 deniz mili hızla hiç zorlanmadan 7 saatte bulundukları yerden 100 mil güneye gidebilecek ve 10 saat geçmeden kendi korsan sularına çekilebileceklerdi. ''Rotamızı değiştiriyoruz kaptan'' dedi Lampong kibarca. Ses tonu nazik olmakla birlikte bakışlarındaki sonsuz nefret Norveçli'ye karşı hiçbir insani duygu taşımadığını gösteriyordu. Yeni rotaları geriye, kuzeydoğuya çevrilmişti. Sulu takım adalarını oluşturan adaların arasından geçerek Filipin ulusal sularına girdiler. Mindanao adasının güneyindeki kentin adı Zamboanga'dır ve bu kentin bazı bölgelerine Filipin askeri birlikleri adım bile atamazlar. Buralar Abu Sayyaf'ın topraklarıdır. Buralarda hiç zorlanmadan kendilerine yeni eylemciler devşirir, onları eğitir ve ganimetlerini saklarlar. Her ne kadar satılması olanaksız da olsa Java Star da bir ganimetti. Lampong korsanların şefiyle yerel lehçeyle bir şeyler konuştu. Adam çevresi balta girmemiş ormanlarla çevrili bir ırmağın dar ağzını işaret etti. Lampong adamların bundan sonrasını tek başlarına halledebilirler mi diye sordu. Korsan olumlu bir ifadeyle başını salladı. Lampong geminin arka tarafındaki mürettebata göz kulak olan adamlara seslenerek bazı emirler verdi. Korsanlar hiçbir şey söylemeden denizcileri parmaklıkların başında toplayarak üzerlerine ateş açtılar. Adamlar çığlıklar atarak ılık sulara gömüldüler. Aşağılarındaki bir yerlerde köpek balıkları kanın kokusunu çoktan almışlardı. Kaptan Herman o kadar şaşırmıştı ki ancak 2-3 saniyede tepki gösterebilirdi. Ancak o kadar zamanı olmadı. Lampong'un kurşunu göğsüne isabet etti ve kaptan köprüden denize düştü. Yarım saat sonra Java Star birkaç hafta önce çalınmış iki küçük çekici tarafından zafer çığlıkları ve haykırışları eşliğinde bundan böyle yatacağı tik ağacından sağlam iskeleye götürüldü. Kara orman gemiyi meraklı bakışlardan gizliyordu. Havadan dahil hiçbir yönden görülmesi mümkün değildi. İçinde çelik levhalar, kesici aletler, kaynak makineleri ve boyalar olan iki ince uzun alçak tavanlı atölyede aynı şekilde gizli duruyordu. Java Star'ın çaresizlik içerisindeki son yardım çağrısını bir düzine kadar deniz taşıtı duymuştu. Belirtilen koordinatlara en yakın seyreden taşıt, Pasifik Okyanusu'nun diğer kıyısındaki Amerikan pazarına kolay bozulabilir taze meyveler taşıyan bir soğutma gemisiydi. Finli kaptan hiç zaman kaybetmeden rotasını o yöne çevirdi. Orada okyanus sularında sahipsiz biçimde süzülen kurtarma botlarını buldu. Botlar otomatik olarak açılıp şişmişlerdi. Etraflarından geçtiğinde su yüzeyindeki can simitlerini ve şişme can yeleklerini gördü. Hepsinin üzerinde de aynı ad yazılıydı. MV Java Star. Kaptan Raikkonen deniz hukukuna uygun biçimde motorlarını durdurdu ve deniz botlarının içine bakması için denize bir filika indirdi. Botların hepsi de boştu. Bu nedenle onları batırdı. Şimdiden çok zaman kaybetmişti. Daha fazla bekleyemezdi. Zaten bunun bir anlamı da yoktu. Yüreği sızlayarak telsizle Java Star'ı bütün mürettebatıyla birlikte kaybettiklerini bildirdi. Bu kayıp binlerce kilometre uzaklıktaki Londra'da sigorta firması Lloyd's International tarafından not edildi ve Ipswich İngiltere'de Lloyd's gemicilik kayıtlarına geçirildi. Artık Java Star adında bir gemi yoktu.